Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
...95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Şirin Soysal'ın geçen cuma yayınlanan Kırık Kalpler Kulübü adlı 5. albümünden Hayır Hayır Hayır adlı parçayla yaptık. Bu şarkı benim bu yıl şu ana kadar en çok dinlediğim şarkı olabilir. Çünkü albümden önce Şubat ayında single olarak yayınlanmıştı. Ve sonrasındaki aylarda sürekli bu şarkıyı dinlemek için tuhaf bir istek duydum. Dışarı çıksam eve döneyim de şu şarkıyı dinleyeyim. İnsanlarla beraberken yani bir an önce eve gitsem yalnız kalsam da bu şarkıyı dinlesem gibi bir istek oluştu içimde. Albümün de ilk şarkısı şimdi nihayet albümde yayınlandığı için bu akşam Fethiye'ye bağlanıyoruz ve Şirin Soysal bizimle birlikte. Hoş geldin Şirin.
Hoş buldum. Teşekkür ederim Tuğçe.
Ne güzel yine seninle buluşmak.
Evet, seninle sohbet etmek keyifli oluyor her zaman.
Her albümün benim için yeni bir heyecan ve seni Açık Radyo'da bir defa daha konuk etmek için biliyorsun ki her zaman fırsat kolluyorum. Ama bu sefer bayağı hızlı oldu. Bir önceki albümün Unready to Board geçen yıl Şubat ayında yayınlanmıştı ve 14 ay sonra tekrar burada beraberiz. Nasılsın görüşmeyeli?
İyiyim ya, çok iyiyim yani. Fethiye'de yaşıyorum. Her yere bisikletle giden biri olarak.
Müthiş.
İyi olmama lüksü yok yani.
Sen pandemi başında taşınmıştın galiba Fethiye'ye değil mi?
Evet, tam başında Fethiye'ye dağa taşındım. Eşimin dağdaki kulübesinde yaşadık birkaç ay. Sonra merkeze taşındım.
Şimdi merkezdesin.
Evet. Dağda olsa bu programı yapamazdık.
İnternet bağlantısı değil mi?
Evet.
Şu anda da bakalım nasıl.
Evet.
Kayıt alıyoruz ama editlerken bakacağım ses nasıl olmuş.
İnşallah iyi.
Hem bu yer değişikliği ve hayatındaki bir takım başka değişimlerle beraber üretim süreçlerinde de bir değişim yaşadığından bahsetmiştik geçen seferki söyleşimizde. Bu albümün öncesinde yayınladığın single'larda bu değişimi epey keskin bir biçimde hissettiğimi söyleyebilirim. İlk önce Ölür Müydün yayınlanmıştı Kasım 2023'te, ardından da Şubat ayında Hayır Hayır Hayır geldi ve ilginç bir şekilde bu albümü dinlemeden sevdim. Çünkü albümün öncesinde yayınlanan şarkılardan bizi nasıl bir albümü beklediğini oldukça net anlayabildiğimi düşünüyorum. İlk şarkıları dinlediğimde ne olduğunu tanımlayamasam da Şirin bir şey olmuş dedim ve Şirin'in ifade biçiminde bir kırılma yaşanmış diye düşündüm. Geçen hafta bir önceki söyleşimizi dinledim tekrar geçen senekini. Aslında sen arada bu değişimden bahsetmişsin ama ben unutmuşum. Dinleyince hatırladım. Kendi ifade biçimimde daha üretken ve daha net olabileceğimi fark ettim, sadeleştim demişsin. Bu kadar soyut ve aynı zamanda sanatçının duygusal dünyasıyla da bütünleşen müzikal değişimleri tanımlamak çoğunlukla kolay olmuyor. O yüzden ne anlatırsın bilmiyorum. Çünkü ben de tanımlamakta zorlandım ama eğer sen de henüz tanımlayamıyorsan da belki bu akşam konuşurken birlikte çözeriz biraz. Belki biraz şarkılardan bahsederken de hem albümün hikayesi hem senin dünyanda tuttuğu yer açıklığa kavuşur. Aslında bir önceki albümünde Unready to Board'da da bu değişimin sinyallerini görüyorduk. Ama o İngilizce sözlü bir albüm olduğu için orada o dilin de kendi ifade biçimleri giriyor işin içine. Belki o yüzden bu albümdeki kadar görünür değildi benim için bu değişim. Çünkü İngilizce şarkı sözleri çok daha fazla yalın ifadeye imkan tanıyor diye düşünüyorum. Türkçe'de belki biraz daha sofistike bir anlatıma meyledebiliyor şarkı yazarları.
Evet, çok teşekkür ederim. Yani bir de hayır hayır hayır o kadar dinlediğini bilmiyordum. Çok mutlu oldum. Ya bu değişim şöyle oldu bende. Yani ben 40 yaşımda böyle bir büyüdüğümü anladım. Öncesinde biraz çocukmuşum yani. Büyüyememişim. Yani şimdi hani eski şeylerimi de kötülemek istemiyorum tabii ki. İlk albümü de hala çok seviyorum. Çok sevdiğim şarkılar var falan. Sadece oradaki hakikaten sözlerde biraz daha böyle bir hani sıra dışı olma kaygısı olduğunu düşünüyorum birçok sözde. O kaygıyı bıraktım. Bu da bir sadeleşme getirdi yazma şeklinde, üslubunda. Melodileri de daha böyle çok fazla düşünmeden artık yazıyorum yani. Eskiden daha böyle düşünerek böyle daha zihinde kalıyordum. yazarken. Şimdi biraz daha böyle hani klişe bir tabir olacak ama şey, akış içerisinde olabiliyorum. Ve daha piyano başında yazıyorum. Eskiden hiç piyano başına oturmuyordum. Çok iyi zaten piyano çaldığım yok ama şu anda biraz daha kendime eşlik eder durumdayım. Ve yazarken piyano başında olmak çok rahatlatıyor. Ve daha şarkıyla iç içe olabiliyorum yani.
Yaratıcılıkla ilgili kaynaklarda da genellikle bu akış içinde olmanın önemini vurguluyorlar. Düşüncenin aslında sanatsal yaratımın, üretimin düşmanı olduğunu savunanlar da var.
Bilmiyorum yani ya akış içinde olmadan olmuyor. Yani hele ki canlı yapıyorsan, konser falan yapıyorsan o zihinsel dünyada bir kaldın mı yani yandın. O çok şeyi kesen yani modu yakan bir şey yani. Bence şarkı yaparken, yazarken de bu lazım. Çok daha kaygan ve rahat oluyor yani. O da müzikte de zaten yansıyor.
Daha öze yakın ve daha yalın bir anlatıma ulaşmanın yolu belki de buradan geçiyor.
Evet.
İnsan galiba biraz yaş aldıkça yalınlığın önemini de anlıyor. Önceden yalınlığı basitlikle karıştırıp yanlış yorumlayabiliyoruz.
Aynen.
Sanki değersizleştiriyormuş gibi geliyor bir şeyi çok yalın bir şekilde ifade etmek. Basitleştiriyormuş gibi geliyor ama öyle değil aslında.
Evet ve yani hani böyle hani orijinal olma kaygısı yani hiçbir şey o kadar orijinal değil ya aslında. Hani hepimiz bir yerlerden esinleniyoruz yani melodiler birbirine benziyor. İşte aynı akorlar üzerine yani bir şarkının bir akor dizimi üzerine başka bir şarkı yazabiliyorsun falan. Hani böyle şeyler zaten. Ya çok orijinal bir şey yaratmak kaygısı olmamalı bence hiç kimsede. Bende vardı eskiden. Bu da o zaman ya o zamanın şeyiydi bu. Hani o zamanın benim için müzik dünyası oydu. Şu anda öyle değil. Şu anda o işte o zincirlerden biraz kendimi kurtarmış durumdayım.
Albümdeki şarkılarda bu çok fazla hissediliyor. Aşırı yalın bir yere gidildiği. Mesela bazı şarkı sözlerinde de fark ettim ve özellikle Kırık Tango'daki şu söz: son zamanlarda garip bir yük var sırtımda, düğümlenir göğsümün tam ortasında bir muamma ve devamında gelen kalbim soyunmuş gibi. Belki de bütün albümdeki ifade biçiminin özeti gibi geldi bana.
Eyvallah. Ben evet. Ben de o sözü seviyorum aslında. Aynen evet, çok güzel bir söz seçtim bence. Tam oldu neyse o yani, değil mi? Yani içinde bir şey arama derdi yok yani. Neyse o. Onu söylüyor yani. Gerçekten de çok sıkı hissettiğim bir şey yani. Son zamanlarda garip bir yük var sırtımda. Nasıl da düğümlenir?
Göğsümün tam ortasında bir muamma.
Çok beni anlatan bir söz aslında. Çok sık sık girdiğim, içine girdiğim bir kafa yani o.
Yaratım sürecinde bazen insan şöyle hissedebiliyor. Daha derinlerde bende bir şeyler var ama oraya ulaşamıyorum gibi bir his olabiliyor. Ve sanki bu albümde sen de bir kırılma yaşayıp o ulaşmak istediğin bir yer varsa eğer oraya ulaşmışsın gibi hissettim dinlerken.
Çok teşekkür ederim ya, inşallah öyledir. Yani Leonard Cohen'in bir şarkısı vardı Anthem diye. Orada şey bu söz yani beni çok çok etkilemiştir yani. There is a crack in everything. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Yani her şeyde bir çatlak vardır ve bu çatlaktan ışık girer. Bu işte çatlakları ben böyle bir irdelemek istedim yani. Çünkü hani nedir bu çatlak hani? Ve bendeki karşılığı hani kalp kırıklığı oldu. Ama bu ille de böyle bir hani aşktan, hani aşk da olabilir. İşte olamamış aşklar falan, bunlar da olabilir. Ama hayatın hani seni kırdığı da olur ya. İşte hayal kırıklıkları, kalp kırıklığına dönüşen hayal kırıklıkları, insanlardan beklentilerin, onların karşılanmaması, işte insanların bir anda değişmesi sana karşı, bundan gelen kalp kırıklığı, dostluklar vesaire. Buna bakmak istedim yani. Ve buradan yola çıkarak bu parçaları yazmaya başladım. O yüzden hakikaten benim böyle bir daha da özüme gittiğimde albüm oldu diyebilirim dediğin gibi.
Aslında yaşadığımız her şey bir çatlak bırakıyor. Ama bu şarkıdaki bu ifade de umudun en fazla bu kadar karanlık ifade edilebileceğini düşünüyorum.
Evet, evet ama çok iyi ifade ettin.
Evet.
Yani o kalp kırıklığı olmadan ışığı göremiyorsun yani bir aydınlığı göremiyorsun. Yani hani hiç böyle bir şey yaşamayan insanlar çok yüzeysel bir yerde kalıyor. Hatta yani bunu örtmek için bir sürü şeye başvuruyorlar yani. Bir sürü maddeye, işte bağımlılıklar, yani sırf madde olması gerekmiyor. Bunu hakikaten böyle yaşayabilmek lazım yani. Kaçmaya çalışmadan kalp kırıklığını yaşamak lazım. Yaşayınca da hakikaten bir ışık görünüyor. Ama o bir olgunluğa doğru bir şey, merdiven gibi aslında. Ben böyle yaşıyorum.
En çok canını yakan şeylerin ışığın içeri girmesini sağlayacak bir boşlukta olması.
Evet.
Aslında öyle bakınca müthiş. Çünkü yamamaya da çalışabilirsin onları. Ama ışığı alacağın yerde orası gibi.
Aynen, aynen.
Ve bütün albümün çıkış noktası Leonard Cohen'in Anthem şarkısındaki bu cümle mi oldu senin için?
Evet, evet. Bu cümle oldu hakikaten. Çünkü o cümle benim içimde yani yıllardır yer etmiş. Ve dönüp dönüp o cümleye bakıyorum yani. Bu adam nasıl buldu diye.
Leonard Cohen'in neredeyse bütün sözleri için geçerli sanki bu benim için.
Evet, öyle. Öyle gerçekten çok müthiş bir ozan yani. Her sözünde bir şey bulabilirsin yani. Zaten çok ya çok yavaş yazıyormuş. Ben tezimi onun üzerine yazmıştım da. Yani bayağı yavaş yazıyormuş. O işte Hallelujah'ı 8 senede galiba, yanlış hatırlamıyorsam, yazmış. Yani yavaşlıkla da bir alakası yok. Yani çok hızlı da gelebilir. Yani çok derin söz hızlı da gelebilir. Herkesin tarzı farklı. Bob Dylan'ın çok hızlıymış mesela.
Ama tam olarak içine sindiğini hissetmesi çok uzun sürüyor herhalde.
Evet.
Şimdi biraz zorlarsam senin bu ifadendeki değişim 2020'de Melatonin single'ına kadar uzanıyor diyebilirim herhalde.
Evet.
Sanki bu değişimin sinyalleri ilk orada gözümüze çarpmaya başlamıştı. Zaten Kahve ve Melatonin de bu albümde akustik versiyonuyla tekrar kendisine yer bulmuş. Bu şarkı aynı zamanda sanırım albümün künyesi en kalabalık şarkısı da.
Doğru, evet. Albümün en kalabalık şarkısı bu. Evet. Evet, yani Kahve ve Melatonin'i yazdığım zaman bir bağımlılıktan kurtulduğum döneme denk geldi. Ve bir melodi vardı aslında, o nakaratın melodisi. Ve sürekli o işte doktor bana melatonin yazmıştı. O bağımlılıktan kurtulmama yardımcı olmak için. Ve ben yani söyleyeyim mi bilmiyorum ya, alkolü bıraktım. Ve bunun için işte melatonin yazdım.
Daha önce de aslında bu şarkı yayınlandığı zaman bu single Açık Radyo'da seninle buluşmuştuk. Ve o zaman da uzun uzun konuşmuştuk bu konuyu.
Ha, iyi o zaman, tamam. Yani bir sır değil sonuçta, ben yani konularda şeffaf olabiliyorum. Ve yani artık hani alkol içmediğime göre kahveyi zaten içiyordum. Ama yani sürekli kahve içiyordum. Bir de uyumak için de melatonin içiyordum yani. O yüzden o yani o bir şey kafamda dönmeye başladı, slogan gibi. Kahve, melatonin. Ondan sonra gerisi gelmeye başladı yani. Ve şeye, zamana bıraktım. Hemen böyle bu şarkıyı hemen böyle işte yapayım da hani öyle bir halde değildim. Zamanı bıraktım ve doğal olarak geldi gerisi de. Ve de yani iyi bir şarkı oldu. En çok dinlenen şarkı mı şu anda?
Ve 4 sene aradan sonra bu albümde de farklı bir versiyonuyla yer almasına nasıl karar verdin? İlk versiyondan bayağı farklı bir versiyon dinliyoruz.
Ya bir şey yapmak istiyordum. Aradan çok da zaman geçmedi aslında. 4 sene geçti ama böyle işte 5. senesinde bir remix mi yaptırsam falan diye düşüncelerim vardı. Sonra dedim ki ya remix fikri bir yani soğuk geldi bana ve akustik yapayım dedim. Çok tatlı, iyi bir gitarist buldum, Amit Erez diye. Onunla işte konuşurken işte farklı bir takım işte tarzlar denendi falan. Bir anda aklıma Bossa geldi. Bossa'ya oturur sanki bu şarkı diye. O da hemen deneyip gönderdi. Evet, hakikaten çok iyi oturdu falan dedi. Ondan sonra Bossa olunca tabii işte bas da işte perküsyon da gerekiyor falan. Onları da ekledik. Ve yani bence güzel oldu.
Ben yeni versiyonuna o kadar çabuk alıştım ki albüm birkaç defa dinledikten sonra ilk versiyonu unuttuğumu fark ettim. Bugün tekrar bir onu dinlemek istedim, hatırlamak için.
Evet, bayağı farklı. Yani
evet, bambaşka.
Vokal kısmı da farklı. Vokalle yaptığım şeyler falan. Bayağı bir değişti. Ama olması gereken de o zaten.
O zaman dinlesek mi bu şarkıyı acaba şimdi? Kahve ve Melatonin'in Kırık Kalpler Kulübü'ndeki yeni versiyonu, akustik versiyonu. Ve yine Şirin Soysal'ın bu albümünden Kırık Tango'yla devam edelim. İki parça birbiri ardına dinleyelim. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Şirin Soysal'la beraberiz ve geçen cuma yayınlanan Kırık Kalpler Kulübü adlı albümünü dinliyoruz. Albümden iki şarkı dinledik. Kahve ve Melatonin akustik versiyonuyla ve Kırık Tango'yu dinledik. Bugün aslında bu albümün tamamını dinleyelim isterdim. Çünkü albümde 7 parça var. Ve hiç bölmek istemiyorum. Çünkü albüm bende öyle bütünlüklü bir his yarattı ki sanki bir film izliyormuşum gibi. Geçen gece çıktım 10 kilometre yol yürüdüm galiba sadece bu albümü dinleyerek. Arada bir plaja gittim. Burada henüz sezon açılmadığı için plajlar kapalı ve en sevdiğim şey zaten kapalı mekanlar, plajlar vesairedir. Sahile oturdum dalgalara bakarak dinledim. İlk bana gönderdiğinde albüm yayınlanmadan önce ilk dinlemelerimi böyle yaptım. Ve gerçekten bir film izliyormuşum hissi yarattı bende. Sanırım bundan sonra da bu albümden hiçbir defa herhalde tek bir şarkıyı açıp dinlemeyeceğim. Hep albümü baştan sona dinlerim diye düşünüyorum bundan sonra. Ve dinleyenleri de aslında böyle dinlemelerini tavsiye etmek için bu kadar uzun bir hikaye anlattım.
Harika harika. Çok çok sevindim. Yani evet albüm yapmak bile artık böyle insanı biraz geriyor yani. Çünkü hani dinlenmiyor ya hani playlist dünyası. Herkes işte bir yani bir işte zaten senin seçtiğin bir parça var. Tanıtılmasını istediğin. Daha ziyade o dönüyor yani ve diğer parçalar unutuluyor yani. O yüzden bunu duyduğuma sevindim.
Çok zor bir deneyim değil aslında albüm dinlemek. Biz belki çok erken yaşlarda edindiğimiz için mi bize öyle gelmiyor bilmiyorum ama bu playlist dünyasında da aslında sanatçı tarafından hazırlanmış çok özel bir playlist olarak da düşünülebilir bir albüm belki.
Evet bence de öyle düşünmesi lazım zaten. Yani o bir albüm zaten bir şey hani bir hikaye gibi bir hani ve biz dediğin gibi buna alışırız küçüklüğümüzden beri böyle dinlemeye ama şimdiki dünya öyle değil yani her anlamda hani. Kitap okumak da böyle azaldı. Hani birçok insan kitap okumayı bıraktı falan. Ya hiç başlamadı. yani işte her şey kısaldı. O işte Reels videoları falan böyle her şey. Hani o Reels'lara baktığın zaman böyle karmakarışık bir dünya yani. Bir böyle çok böyle kahkaha attıran bir şey. Arkasından ağlatan bir şey böyle kısa sürekli.
Bu kadar fazla duygu değişimi de aslında insanın duygularına çok yabancılaştırıyormuş gibi geliyor bana.
Bence hasta ediyor insanları gerçekten.
Senin albümün 24 dakika. Yani aslında çok zor bir şey değil 24 dakikalık bir albüm dinlemek diye düşünüyorum. Hatta bittiği zaman hadi bir daha deyip tekrar başlama isteği uyandırıyor bende.
Ne mutlu.
Şirin albümde 7 şarkı var. Bütün şarkıların söz, müzik ve düzenlemeleri sana ait ve ilk defa prodüksiyonunu senin üstlendiğin bir albüm. Bu konudan geçen söyleşimizde biraz bahsetmiştik. Prodüksiyon işlerine merak saldığından, Cubase öğrendiğinden bahsetmiştin. Hatta kendim bir şarkı yaptım bundan sonra o gelecek galiba demiştin. Ama o zaman ufukta görünen bir albüm yoktu sanırım.
Yoktu evet. Hiç albüm yapmayı düşünmüyordum. Dediğim gibi o parça bahsettiğim parça da şeydi. Kırık Tango'ydu ama o zaman ismi enteresandı. bambaşka bir şarkıydı yani. Hiç böyle değildi. O işe daldım. Ve ilk gerçekten prodüksiyonunu böyle bitirdiğim parça şey oldu. Hayır oldu. Ve diğerleri de gelişiyordu bir yandan. Ama hayır yaptıktan sonra bir güven geldi ve diğerlerini de kolaylıkla halledebildim. Ve de tabii bütün şarkılar şey değil. Hani prodüksiyon masasında biten işler değil. Sonuçta canlı çalınan parçalar da var. İşte Kahve, Melatonin, Akustik, Balo Sokak gibi. Onları da bir yandan işte çaldırdım, ettim falan. Hayır çıkmıştı. Diğerlerini de kendimi çok da kasmadan bitirdim ve albüm olduğunu şeyde anladım. Yani 7 parçaya hani geldiğimde hani albüm olur dedim. Çünkü zaten albüm şeyi 7. 7 parça olması gerekiyor albüm olmak için. Aşağısı EP oluyor.
Şimdi bu dönemde çok fazla albüm sadece dijitalde yayınlandığı için ileride bu albümlerin künyelerini bulmakta sorun yaşayacağız diye çok korkuyorum. Çünkü şu anda belki bir haber sitesinde giden basın bültenlerinden bulabiliriz. Ama ileride o siteler kalacak mı acaba? Ya da Instagram'daki postlardan bakıyorum ben albüm künyelerini. O yüzden biraz bahsedelim isterim. Albümde senden başka kimlerin emeği geçti bu bahsettiğin canlı çalımları kimler icra etti?
Evet ya bu konu beni de çok üzüyor. Yani bunu bir halletmeleri gerekiyor. Yani bir şekilde şeyden yani bir yerlerden falan ekleyebiliyorsunmuş böyle bir durum varmış ama ben onu beceremedim yani. Yani oradan ekliyorum ama Spotify'da künyede çıkmıyor mesela. Karışık bir durum var yani. Benim albümümde Amit Erez iki parçada gitar çaldı. Kahve Melatonin ve Balo Sokak'ta. Balo Sokak'ta sadece ikimiz varız. Duo yani. O yüzden o parçada featuring yaptım. Kendisine. Bir diğer parça Ölür Müydün? İlk çıkan single. Onda da You Ad Near diye bir çaldı ve çok güzel cello aranjmanları yaptı. O da duo sayılır yani, orada şeyleri, klavyeleri ben çaldım. Bunun dışında iki parçada Ömer Nafiz bas çaldı. Kahve Meotoni'nde ukulele bas, Kırık Tango'da da elektrik bas çaldı. Kahve ve Meotoni'nde de eşim perküsyon çaldı. Ve 6 şarkının mixi ve masteringini Josh Tyrell diye bir ses mühendisi yaptı. İngiliz. Ölür Müydün'ü daha önce çıkarmıştım. Onun da mixini Ömer Nafiz ve masteringini Erdem Heyvacıoğlu yapmıştı.
Bu bahsettiğin isimlerin hepsi Türkiye'den değil galiba, değil mi?
Evet. Amit ve Yoet Amerika'da yaşıyorlar. İsrailliler ikisi de. Onlara da bir müzik sitesinden buldum. Bir müzisyen sitesinden buldum. Uzaktan yaptık yani.
Bir araya gelmediniz.
Yok, bir araya gelmedik. Gelemedik. Yani ikisi de çok profesyonel olduğu için ve hemen anladıkları için olayı, dalgalarımız çok tuttu. Ve müzikal olarak hemen aynı yerde bulduk kendimizi. O yüzden kolay oldu.
Peki ilk defa prodüksiyonunu kendin gerçekleştirdiğin bir albüm yapmış olmak nasıl hissettiriyor?
Çok iyi hissettiriyor. Bir kere çok özgür hissettiriyor. Bir de tabii biliyorsun bu iş çok maliyetli bir şey. Hani biz bu işten para kazanmadığımız gibi de bir ton para harcıyoruz yani müzik yapmak için. Artık en azından o prodüksiyon kısmının masrafları üstünden kalkmış oldu yani. Başkasına yaptırmam gerekmiyor. Kendim yapabiliyorum. Öyle bir güzelliği var. Bir de hakikaten böyle bir eskiden hani şarkıyı yazıyordum. İşte bir böyle demo kaydedip prodüktöre gönderiyordum ve işte o zaman yani teslim oluyordum yani aslında. Onun göndereceği şeye. Artık çok daha hani benim istediğim şekilde oluyor, olabiliyor.
Hem mali yükünden kurtulmuş oldun ki bu zaten çok uzun bir konu, üzerine saatlerce konuşulabilir, ama sanatsal anlamdaki tercihlerde de gerçekten daha özgür hissettirdiğini tahmin ediyorum. Geçen söyleşimizde de biraz bahsetmiştin. Önceki albümlerde çok belirleyici olduğu durumlar oldu prodüktörlerin diye. Ki zaten prodüktör de her zaman bir imzasını atar bir işe. O yüzden bu sefer belki de ilk defa tam olarak senin istediğin gibi bir albümde olmuş olabilir.
Evet. Ya tabii böyle tam mükemmel olduğu diyemeyeceğim yani. Ben kendim dinlediğimde bazı acemilikleri fark ediyorum yani. Ama bunları da hoşuma da gidiyor yani, böyle hani bir amatörlük var ve bu hoşuma gidiyor yani. Sonuçta ilk prodüktörlüğüm ve başka sanatçıların bu tarz şeylerini dinlediğimde o da hoşuma gidiyor. Hoşuma giden bir şey yani, böyle çok böyle cilalı falan şeyler pek sevmiyorum. O yüzden yani prodüktörlüğü sevdim. Hakikaten. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim inşallah.
Geçen sefer kendi evinde bir stüdyo kurduğundan da bahsetmiştin. Çünkü aksi takdirde Fethiye'de yaşarken özellikle İstanbul'a gidip gelmek ve stüdyolarda zaman geçirmek, o zaman kısıtlılığı, onun yarattığı baskı, seyahat zorunluluğu gibi pek çok yük var. Şimdi onlardan da kurtulmuş olmak belki bu albümdeki yalınlığa da yansımış olabilir. Yani ifade biçimindeki öze yaklaşmanın belki de sebeplerinden biri de budur. Kendi çalışma ortamında çok daha rahat olmak.
Evet, aynen öyle. Çünkü kendi çalışma ortamındayım. Yani stüdyoma gidiyorum. Bazen sabah giriyorum. Akşam çocuk eve gelene kadar çıkmıyorum. Ve yani şeyim yok, kısıtlamam yok. Herhangi bir stüdyoya girdiğinde yani zaten o günün parasını ödüyorsun. Ve hani 3 günlük stüdyo tuttuysan onu geçersen yani sorun. Bitiremezsen sorun. O yüzden yani çok rahat bu şekilde. Hakikaten yani bunu, ya bu bir şey. Bir zorunluluk gibi bir şey oldu artık yani bağımsız müzisyenler için bence. Benim bu çalıştığım iki Amerika'da yaşayan müzisyen de, onlar da kendi stüdyolarında kaydedip gönderiyor. Yani o da bir kolaylık mesela. Burada hala birçok müzisyenin kendi stüdyo imkanı yok. O yüzden onlarla çalıştığın zaman onları da stüdyoya sokman gerekiyor yani. Stüdyo parası veriyorsun falan, ama böyle bağımsız kendi stüdyosu olan müzisyenlerle çalıştığında direkt internetten ve yolluyorsun, yolluyorlar. İş ücreti oluyor, onu ödüyorsun yani.
Belki şartlar böyle olmasaydı bu kadar kısa bir aralıkla 14 ay arayla senden ikinci bir albüm duymayacak olabilirdik.
Tabii.
Belki bu albümün yapım süreci çok daha uzun sürerdi.
Çok daha uzun sürerdi ve ya olmayabilirdi, çünkü ben istemeyebilirdim yani. O fikir artık sıcak gelmiyor bana. İstanbul'a gidip işte stüdyo tutmak. Ya ben çok rahatıma alıştım burada.
Öyle oluyor değil mi?
O gerginlik, tamam mı yani, yabancı bir ortam. Tek mi seni tanımıyorsun, orada bir rahatlama süreci falan, zor işler hakikaten.
İnsan rahata alıştıktan sonra geriye dönüp onları ben mi yapıyormuşum, ben onları nasıl yapıyormuşum diyebiliyor bazen.
Evet, aynen öyle.
Şimdi albüm dinlemeye devam edelim. İki şarkı daha dinleyeceğiz. Bir şarkı atlayacağız dediğim gibi. Ölür müydün şarkısını atlayacağız. Aslında çok güzel bir şarkı. Atlamak da hiç içime sinmiyor şu anda. Ama daha önce çalmıştım bu şarkıyı programda. O yüzden şimdi Balo Sokak No 7 ve Deli Sorular'la devam edeceğiz. Balo Sokak No 7 tabii ki böyle Taksim'de geçen akşamları fazlasıyla hatırlatan bir şarkı. Bu iki şarkı üzerine söylemek istediğim bir şeyler olur mu dinlemeden önce?
Balo Sokak da benim çok yıllar önce aslında yazdığım bir parçaydı ve çok bambaşka bir şekildeydi yani. Sadece nakarat melodisi kaldı. Yani nakarat melodisi aynı şu anda. Bir de Balo Sokak ismi. O zaman sadece Balo Sokak'tı. Şimdi Balo Sokak No 7 oldu. Yani tam böyle bir işte bir
Taksim gecesi.
Bir Taksim gecesi. Evet. Yılları böyle bir şey nostaljik bir şeyle hatırlıyorum bazen. O yüzden de kapak içinde eski bir fotoğrafımı seçtim. Böyle daha asi ve şey gözüktüğüm hani böyle gecelerde hani falan böyle bir kadın şeyindeyim orada. İmajı var. Biraz nostaljik bir şarkı. O his işte o ilk bakışmalar işte bir aşkın doğma ihtimali falan. Onu vermek istedim yani. Çünkü artık çok bilmiyorum. Aşk şarkısı çok yazılıyor mu artık bilmiyorum ya. Böyle daha yani bir romantik. Ben romantiyim yani hala romantiyim ama romantikliğin artık çok da yeri olmayan bir dünyadayız gibi hissediyorum bazen.
Aşk şarkısı yazılıyor ama bazen aşk şarkısı olduğu bile anlaşılmıyor galiba. Şimdi sen sorunca bir düşündüm de.
Evet yani daha azaldı diyebiliriz.
Ama bir yandan da hiç tükenmeyecek bir konu aslında. Aşk yaşanıyor mu diye sormak lazım belki önce.
Evet aynen öyle. Aşk yaşanıyor mu? Yaşanması gerektiği kadar yaşanıyor.
Hadi şimdi Şirin Soysal'ın Kırık Kalpler Kulübü albümünden iki şarkıyı dinleyelim. Balo Sokak No 7 ve Deli Sorular. Sonrasında kapanış bölümü için tekrar burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Şirin Soysal'ın Kırık Kalpler Kulübü albümünden, geçen cuma yayınlanan 5. albümünden iki parça dinledik. Balo Sokak No 7 ve Deli Sorular. Böylelikle de albümden bir şarkı kaldı şu anda önümüzde çalacağımız. Şirin albüme ismini veren Kırık Kalpler Kulübü adlı şarkı albümün de son şarkısı. Ve albüm Kırık Kalpler Kulübü'ne hoş geldin diye bitiyor. İlk dinlediğimde beni epey şaşırtan bir tercih oldu. Hatta bittiği anda evet dedim şu an ne yapacağım? Ne yapacağımı bilemedim. Tekrar açtım albümü en baştan. Ben olsam mesela benim albümüm olsaydı ve şarkıları sıralıyor olsaydım büyük ihtimalle bu şarkıyı albümün açılış şarkısı yapmak için üzerimde yoğun bir baskı duyardım. Sanki başka türlüsü düşünülemezmiş gibi gelirdi.
Zaten öyle olacak. Yani son dakikalar Kırık Kalpler Kulübü ilk şarkıydı. Sonra bir anda onu değiştirmeye karar verdim. Son parça yapmaya karar verdim. Öyle bitsin istedim. Artık hikayeyi biliyorsun ve hoş geldin yani. Burası senin de evin. Başa dönebilirsin.
Gerçekten başa dönme, tekrar dinleme isteği yaratıyor.
Bir de şöyle bir şey de var. Hani son parça ıskalanabiliyor. Yani dinlenmeyebiliyor. Şimdi albümün ismini taşıyan parça en sondaysa onu hani böyle taktiklerde düşünüyor insan. Onu da dinler diye düşünüyorsun yani. Sonuçta albüme ismini veren parça en sonda ama gene de şuna bir bakayım derler.
Eğer dinlemeyen olursa da çok şey kaybeder.
Dinleyin.
Onu da söyleyelim. Evet, son şarkıya kadar dinleyin lütfen ve sonra hatta dönüp en baştan bir daha dinleyin. Şirin, geçen söyleşide üzerinde çalıştığın şeyleri sormuştum sana ve aslında bu albümünde henüz sen bilmesen bile biraz sinyallerini almışsın. Kendi prodüksiyon çalışmalarında beraber bir şarkının hazırda olduğunu söylemiştin. Şu anda Zula'da bir şeyler var mı diye soracağım ki bir sonraki söyleşide buna dönüp tekrar konuşabilelim üzerine.
Şu anda Zula'da hiçbir şey yok. Kafam bomboş. Yani böyle şimdi albüm yeni çıktı falan, bir de insan şey de oluyor ya, acaba son mu bu falan diye böyle bir ya öyle bir triplere giriyor yani. Çok eminim diğer müzisyenler de giriyordur yani zaman zaman. Ama değildir tabii, çünkü teoride evet o evet, olabilir ama pratikte olmuyor. İlla bir böyle bir şey geliyor, bir melodi falan. Yani onu kaydediyorsun telefona, sonra bir söz geliyor, sonra piyanoya oturuyorsun, bir şeyler çıkmaya başlıyor falan. Yani böyle devam edecek herhalde artık. Ne kaç sene o devam eder bilmiyorum. Yaşlanana kadar böyle yaşlı yaşlı hala yazarız diye düşünüyorum yani inşallah.
Mesela Teoman'ın kaç tane son albümünü dinledim ben. Hiç inanmıyorum o yüzden.
Zaten ben Teoman sendromu diyorum yani. Hani seviyorum onu yani. Komik bir şey. Bir keresinde kızım böyle yani eşimle konuşurken bilmiş. Bu sonra bırakıyorum dediğimi. Sonra günler sonra bana böyle büyük bir ciddiyetle şey dedi. Anne ben senin müziği bırakmanı istemiyorum. Bayağı bir sevindim yani. Böyle bir çok motivasyon oldu.
Ultimatum büyük yerden gelmiş ama.
Emi büyük yerden geldi.
Ben de senden çok daha fazla albüm dinleyeceğimize eminim bundan sonra. Albüm olmasa da şarkı olur. Ama üretmeden duramayacağını biliyorum. Özellikle de artık kendi üretim ortamını istediğin şekilde kurmuşken çok daha rahat akacaktır muhtemelen. Bir de o boşluk da iyi bence. Şu anda Zula'da hiçbir şey yok ve kafan bomboş da belki de çok güzel bir hal. Çünkü boşluğu yaratmadan da yeni bir şey bazen üretilemiyor.
Tabii, aynen öyle. Boşluk olmadan zaten zorlamaya giriyorsun. Bir şeyler çıksın diye zorluyorsun. O zaman da güzel olmuyor yani. Öyle olduğu zaman hiçbir şey içime sinmiyor. Boşluk dönemi iyi. Zaten yaz aylarında ben pek bir şey yazmam genelde. Şimdi yaz geliyor. Ama ilk defa böyle yazın da dinlenebilecek bir parça olduğunu düşünüyorum bu albümde. Yani bu Kahve ve Melatonin akustik versiyonu. Bossa. Yani gene hüzünlü ama bossa olduğu için böyle bir kıpır kıpır bir böyle coffee shop havası var.
Tek parça değil bence. Bütün albüm yazında dinlenebilecek öyle bir mi? Modda bence. Bana öyle geldi, bilmiyorum.
İyi o zaman.
Mesela Hayır Hayır Hayır senin ilk defa rap yaptığın bir parça. Orada da biraz şaşırttın beni. Programın başında dinledik, üzerine konuşamadık ama.
Ya evet, o da yani ben çok direniyordum. Yani eşim beni çok zorladı. Yani zorladı demeyeyim de çok motive etti beni. Bir rap yap falan. Ben yapamam diyordum. Sonra o parçayı yazdım. Masa başına oturdum. Prodüksiyonu işte bir hip hop altyapısı direkt yani. Böyle iyi olur dedim. Ondan sonra geldi içeri artık yani hip hop altyapısını yaptıktan sonra bir yere rap yaparsın dedi yani. Nasıl yani dedim, şimdi bu sözleri rap mi yapayım diye falan. Evet dedim. Sonra denedim olmadı, denedim olmadı. Bir beşinci denemede falan oturdu.
Yaparkenki hissini sevdin mi?
Evet sevdim. Hatta bunu tekrar yapmak isterim dedim yani.
Bence çok iyi tınlıyor. Dediğim gibi zaten ilk üç ayımın en çok dinlediğim şarkısı. Ama bundan sonra artık albümü dinlemeye geçeceğim.
Ya insan yeni bir şey denerken geriliyor tabii yani. Bu ben miyim? Hani nasıl yansıyacak? Ne düşünecekler falan. Ama içmesinmesi zaten yayınlanan yani. Başka bir şey diyorum.
Evet, o özgürlük hep var bir yandan. Bir de insan tam kendisinin ne olduğunu da bilmiyor aslında. Biliyormuş gibi yapıyoruz genelde.
Hiçbir şey bilmiyoruz.
Hiçbir şey bilmiyoruz. Bence müthiş bir kapanış cümlesi oldu. Hiçbir şey bilmiyoruz Şirin. Bunun üzerine söz söyleyemeyiz gibi hissediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim bu akşam burada olduğun için, vakit ayırdığın için. Seninle buluşmak her zaman çok güzel. Çok kısa bir arayla olduğu için de ayrıca mutluyum. Senden 5. albümü duymak benim için nasıl bir mutluluk zaten tarif edemem. Biliyorsun hayatımda tuttuğun yeri senin ve müziğinin. Umarım daha nice buluşmalar yaparız.
Ya çok teşekkür ederim Tuğçe. Benim için de yani özellikle bu senin bu programına katılmak başka oluyor yani. Gerçekten başka oluyor.
Umarım bir dahaki sefere şöyle karşılıklı kahvelerimizi koyup öyle bir söyleşi yapabiliriz seninle.
Onu öyle ayarlayalım. Evet, onu öyle ayarlamak lazım. Yüz yüze olmayı ben de
bu sefer hiç beklemek istemedim. Ufukta görünen bir İstanbul ziyareti olmayınca hiç beklemeyelim diyorum sanatçılarla. Çünkü o zaman çok uzun bir ara geçiyor ve albümü dinleyicilerle buluşturamamış oluyoruz. İçime sinmiyor. Acele ettim bu sefer biraz ama bir dahaki sefere kahvelerimiz eşliğinde stüdyoda buluşmayı ümit ediyorum seninle.
İnşallah.
Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Şirin Soysal'la beraberdik ve geçen cuma yayınlanan 5. albümü Kırık Kalpler Kulübü'nü dinledik ve kendisiyle bu albüm üzerine konuştuk. Şimdi albümden son bir şarkıyla kapanışı yapacağız. Albüme ismini veren şarkı Kırık Kalpler Kulübü şimdi Açık Radyo'da olacak. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.